Ayrım 8 Kıyamet Gemisi Clive Cussler Sayfa 109 7. Bölüm. Gökyüzünü boydan boya kaplayan yıldızların ışığı altında bir düğün pastası gibi gözüküyordu. Kat kat yükselen mimarisiyle form ile fonksiyonun nefis bir karışımıydı. Yine de insansız uçağın yolladığı görüntüleri izleyen harekat merkezi personelinin gözünde aynı zamanda bir hayalet gemi gibi de gözüküyordu. Hiçbir lomboz deliğinden ışık gelmiyordu. Güvertesinde en ufak bir hareketlilik yoktu. Hatta radar vericisinden bile en ufak bir sinyal ulaşmıyordu. Uzun beyaz gövdesine çarpan dalgalar sanki değiştirilemez bir buzdağını dövüyor gibiydiler. Uçağın kızılötesi kameralarının yolladığı termal görüntüler motor ve bacalarının soğuk olduğunu gösteriyordu. Hint Okyanusu'nun bu bölgelerinde hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde bile olsa aletin donanımı vücut sıcaklığını algılayacak kadar hassastı. Ancak böyle bir ölçüm yoktu. "Burada ne olmuş böyle?" Linda bir cevap alamayacağını bile bile sordu. "Gomez, güvertinin üzerinde uçur," diye emir verdi Juan. George Adams harekat merkezinin arka tarafındaki çalışma yerinde oturmuştu. Arkaya taradığı briyantinli saçları bilgisayarının soluk neon ışığında parlıyordu. Kalem gibi ince bıyıklarıyla oynayarak kumanda kolunu ileri doğru oynattı. Aslında güçlü bir kamera eklenmiş ve anteni biraz daha uzatılmış, uzaktan kumandalı bir model uçaktan başka bir şey olmayan UAV, komutlarına uyarak hızla yol alan Oregon'un 30 mil doğusunda ölü gibi yatan geminin derinliklerine doğru dalışa geçiyordu. Ekip, küçük uçak havada bir yay çizip geminin sancak küpeştesi boyunca uçarak kamerasıyla güverteyi tarayışını heyecanla bekliyordu. Birkaç saniye odada hiç ses çıkmadı. Herkes gördüğü şeyi hazmetmekle meşguldü. Sessizliği ilk bozan Cabrio oldu. "Medikal derhal harekat merkezine. Hak sana ihtiyacımız var hemen." "Bunlar düşündüğüm şeyler mi?" Eric Stoney fısıltıyla sordu. "Aynen evlat," diye cevap verdi Max. "Güvertesi cesetlerle dolu." Güvertenin her yanına son saniyelerini acılar içinde geçirdikleri belli olan yüze yakın insanın cesedi yayılmıştı. Giysileri rüzgarda kıpırdanıyordu. Adams yüzme havuzunun etrafındaki açık güverteye yaklaştı. Burada partideki herkes adeta olduğu yere çöküvermiş gibi görünüyordu. Bütün alan yere düşen tabak ve bardak parçalarıyla dolmuştu. UAV'yi gece elbisesi giymiş genç bir kadına doğru yönlendirerek yavaşlattı ve odağını sabitledi. Kendi kanından oluşmuş bir havuzda yatıyordu. Oradaki herkesin aynı durumda olduğu anlaşılıyordu. "Geminin adını fark eden oldu mu?" diye sordu Mark Murphy. "Golden Dawn," dedi Juan. Tüm kurtarma ve ödül paraları düşüncesi uçup gitmişti kafasından. Mark, herkes bu korkunç tablo karşısında kıpırdayamaz haldeyken, bilgisayarına gömülmüş bir halde gemi hakkında bilgi toplamaya çalışıyordu. Julia Huxley üzerinde pijamasının altı ve bol bir tişörtle harekat merkezine daldı. Ayakları çıplak ve saçları darmadağındı. Elinde özel kamerasında bulundurduğu bir doktor çantası vardı. Nefes nefese sordu. "Acil durum nedir?" Kimse cevap vermeyince herkesin dikkatini verdiği ekrana çevirdi bakışlarını. Güvertedeki felaketin ekrana yansıyan görüntüsü yıllarını bu mesleğe vermiş bir doktor için bile fazlasıyla sarsıcıydı. Birdenbire bembeyaz oldu. Fark ettirmeden kafasını sallayarak kendine gelmeye çalıştı. Ekrana yaklaşarak gördüğü şeyin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Düşük ışık ve UAV'nin dengesiz hareketleri ayrıntıları fark edebilmesini güçleştiriyordu. "Travma gibi gözükmüyor," dedi. "Bana kalırsa çok hızlı etki eden, kanamaya yol açan bir virüsün saldırısına uğramışlar." "Doğal mı?" diye sordu Max. "Doğadaki hiçbir şey bu şiddette vurmaz." "Yardım çağrısı yollayacak zamanları bile olmamış," dedi Juan, Hux'ın değerlendirmesini destekleyerek. Julia ona dönerek, "Oraya gitmem gerekiyor, numuneler almalıyım. Revirde biyolojik tehlikelere dayanıklı kıyafetler var ve güvertede bir arındırma istasyonu kurabiliriz." "Unut bunu," dedi Juan, "hiçbir şekilde seni o geminin yakınlarına göndererek virüs kapmana neden olmaya niyetim yok." Julia tartışmaya hazırlandı ama Juan daha lafını bitirmemişti. "Şişme Zodyak'ı gemiye bağlayıp üzerinde arındırma yapacağız. Daha sonra da batıracağız. Eric UAV'yi George'dan devral. Gomez, hangara in ve helikopteri hazır hale getir. Mark, git Eddie'yi kaldır. Kendinize silahlıktan birer tabanca alın ve bizimle hangarda buluşun. Julia, senin yardıma ihtiyacın var mı?
Bana yardım edecek bir görevli bulurum.
Tamam, fazladan bir iki tane biyo güvenlik kıyafeti al yanına. Belki sağ kalmış birilerine rastlarız.
Kabriyo ayağa kalkmıştı.
20 dakika içinde havalanmış olmak istiyorum.
Oregon Juan'ın verdiği sürenin bitmesine bir dakika kala felakete uğramış Golden Dawn'a ulaşmıştı. Robinson'ın ağırlık sınırı yüzünden ekipmanı ve tüm ekibi yolcu gemisine indirmek için iki sefer yapmak gerekecekti. Eric gemiyi pilotsuz uçakla araştırarak iniş yapmaları için en uygun yerin köprünün üstü olduğuna karar verdi. Gemide üzerinde cesetlerin olmadığı en geniş alan orasıydı. Her ne kadar helikopter Dawn'ın üzerine konmayacak olsa da George Adams'la diğerleri gibi yeniden solumalı biyo güvenlik kıyafetlerinden edinmişti. Öte yandan güvertede Julia'nın iki adamı konsantre ağırtıcı içeren bir tanktan beslenecek olan bir hortumu hazır hale getiriyordu. Geri döndüğünde helikopteri iniş yapmadan önce dezenfekte edeceklerdi. Juan hiçbir şeyi şansa bırakmıyordu. Şişme zodyakı geminin SEAL saldırı botuyla çekecek olan tayfalar içinde aynı tedbirler geçerliydi. Çünkü Golden Dawn'daki yolcu ve mürettebatının sonunu getiren şey her neyse doğal değildi. Uluslararası terörizm ve toplu kıyım boyutunda bir cinayet olayıyla karşı karşıya olduklarından emindi. Sadece virüsü değil, bundan sorumlu olan kişileri de düşünmeye başlamıştı. Ellerini uzattı ve Julia kocaman eldivenlerle elbisesinin kolunun birleştiği yeri yapışkan bantla kapattı. Sonra da arkadaki fermuarı gümüş renkli bantla emniyetli hale getirdi. Tankından hava akımı düzgün çalışıyordu ve karbon temizleyiciler aktive olmuştu. Elbiseyi çıkarması için 3 saati vardı.
Yavaş ve dikkatli hareket edin. Julia bir yandan çalışırken diğer yandan entegre haberleşme sistemi üzerinden açıklamada bulunuyordu.
Her hareketinizi önceden planlayın. Koşmaktan kaçının. Bu kıyafetler hayatınız demek. Eğer patojen havadan bulaşıyorsa küçük bir yırtık bile buna maruz kalmanıza yol açar.
Elbisem yırtılırsa ne yapmam gerekiyor?
Bunu sorarken Max'in sesi titriyordu. Murphy birkaç kara operasyonuna katılmıştı ama Dawn'a gitmekten rahatsız olduğu açıkça belli oluyordu. Cabrio onun kendileriyle gelip geminin bilgisayarına girmesini ve son birkaç hafta geminin nerelere uğradığını öğrenmesini istiyordu.
Hepinizin kıyafetleri üzerinde fazladan bant bırakacağım. Bir yırtılma olduğunda hemen üzerine bantlayın ve bana haber verin. Elbiselerde pozitif basınç var. Dolayısıyla hızlı davranırsanız zarar görmezsiniz. Bulunduğunuz yerden ayrılmayın. Çünkü elbiseyi kesen her neyse onu incelemem gerekir.
Daha sonra Eddie ile ilgilendi ve kauçuk dokumanın her santimetre karesini inceleyerek dikişlerin üzerini kapattı. Eddie, Mark ve Cabrio'nun belinde tabanca kemerleri vardı. Koruyucu eldivenlerle tetiğe basmak zordu ama Juan'ın onları gemiye silahsız göndermeye hiç niyeti yoktu.
''Ne zaman isterseniz havalanabiliriz kaptan.''
George Robinson'ın açık kokpit kapısından sesleniyordu. Küçük ve çevik helikopterin arka koltuğunda bir ekipman yığını duruyordu. Juan yakındaki teknisyene bağırmaya çalıştı ama koruyucu elbisenin içinden duyuramadı. İleri atıldı ve hangar asansörünü çalıştıran düğmeye bastı. Tepedeki arka güverte kapakları açıldı ve asansör 4 adet hidrolik silindir üzerinde yükseldi. Julia binince helikopterin arka kapısını kapattı ve yardımcı pilot koltuğuna geçti. Eddie ve Murphy helikopteri çalıştırması için George'a yer açmak için geri çekildiler. Birkaç dakika motorları ısıttıktan sonra tepe rotorunu çalıştırmak üzere vitesi ayarladı. Robinson pervanesi hız kazanıp yukarı rahatça kalkmalarını sağlayacak güce kavuşana dek biraz sıçrayıp yalpaladı. Helikopteri dimdik yukarı kaldırıp Oregon'un üzerinden uzaklaştırdıktan sonra dengeli bir şekilde uçmaya başladılar. İki geminin arasında bir millik bir mesafe vardı. Juan aşağıda SEAL botunun dümen suyunu ve arkasında hoplaya zıplaya giden küçük Zodiac'ı tespit etti. Golden Dawn'ın su hattının hemen üzerinde ikmal yapmak için kullanılan kocaman yükleme kapıları gözüküyordu. Zodiac'ı oraya bağlayabilir ve ağırtıcı duş için dönebilirlerdi. Cabrio'ya yaklaşırlarken Dawn'ın çok güzel bir silüeti olduğunu düşündü. Kendi gemisinden biraz kısaydı ama yolcu kamera ve süitlerinin bulunduğu 7 güvertesiyle çok daha yüksekti. Pruvası'nın kadınsı kıvrımları vardı ve klasik şampanya kadehlerine benzer bir karinaya sahipti. Yüzme havuzunun arka kısmına düşen tek bacası sanki suda hızla yol alıyormuş izlenimi vermek istercesine arkaya yatık olarak yerleştirilmişti. Robinson, Down'ın kıçı üzerindeyken Juan bacanın yanına işlenmiş olan altın paralardan oluşan Golden Cruise Lines logosunu fark etti. Adams, Robinson'u anten ve radar çanaklarından uzak tutmaya çalışarak kaptan köşkünün üzerinde turlamaya başladı. Her tarafını saran elbise pilotluk yeteneklerini azaltmaya yetmemişti. Helikopteri güverteye yarım metre mesafeye kadar alçalttı ve sanki iple bağlıymış gibi sabit bir şekilde o pozisyonda tuttu. "İyi şanslar," dedi Adams ve Juan kapıyı açıp içgüdüsel olarak başını eğerek ileri atladı. Julia kendi kapısını açtı ve tıbbi cihazlarla dolu kutuyu Juan'a verdi. Rotorun rüzgarı elbisesini dalgalandırıyordu. Juan her birini güverteye dizdi ve helikopterden atlayan Julia'yı tuttu. Kapıyı kapattı ve aracın yanına bir şaplak attı. Adams anında havalanarak Murphy ve Eddie'yi almak üzere uzaklaştı. Robinson uzaklaşıp telsizin sesi duyulur hale gelir gelmez Julia seslendi.
"Hemen revire inmek istiyorum."
"Hayır, burada durup George'un geri gelmesini bekleyeceğiz. Sen etrafa bakarken Eddie'nin sürekli olarak yanında olmasını istiyorum." Julia Juan'a hak verdi. Kadın olduğu için korumacı davranmıyordu. Bunun sebebi binlerce kilometrelik alandaki tek doktor oluşuydu. Burada herhangi birine bir şey olacak olsa kendisinden başka onu tedavi edebilecek kimse yoktu. Helikopter 10 dakikadan az bir zaman sonra geri döndü. Altı ağartıcı püskürtüldüğü için hala ıslaktı. Juan ve Julia merdivene doğru hareketlenerek alçalması için George'a yer açtılar. Eddie ve Mark aynı anda atladılar ve Gomez hemen havalandı. Bu kez Robinson baştan aşağı yıkanacak ve gemiye çıkan ekibin başına bir şey gelme ihtimaline karşı güvertede bekleyecekti.
"Nasıl gidiyor Mark?" diye sordu Juan.
"Biraz ürktüm. Laboratuvarda oluşan kazaların ortaya çıkardığı zombilerle ilgili bilgisayar oyunlarını oynadığıma pişman olmak üzereyim."
"Seninle biraz güvertede durayım mı?"
"Gerek yok, iyiyim."
Ses tonu aslında bu teklife sıcak baktığını açığa çıkarıyordu ama gururu üstün gelmişti. Eric Stoney ve ekibin geri kalanı harekat merkezinde tüm bu konuşmaları duyuyorlardı. Bu yüzden herhangi bir zayıflık belirtisi göstermesine imkan yoktu.
"Aferin. Down nereden geldi demiştin?"
"Filipinler," dedi Murphy. "Seyahat şirketinin veri tabanından geminin Manila'dan Atina'ya bir kişisel gelişim grubunu götürdüğünü öğrendim."
"Seyir defterini ve bilgisayarını kontrol et. Bak bakalım bir yerlerde durmuş mu? Durmuşsa nerede? Ayrıca seyahat sırasında herhangi bir anormallik olmuş mu, ona da bak. Hepsi orada olmalı. Julia, sen nereye gideceğini ve ne arayacağını biliyorsun. Eddie, hep yanında kal ve numune toplarken gerek duyarsa ona yardımcı ol."
"Siz ne tarafa gideceksiniz?" dedi Eddie Sank.
"Üç saatlik havamız var. O yüzden gemiyi olabildiğince incelemek istiyorum."
Yanında getirdiği el fenerini açtı ve arka cebindeki yedek pilleri yokladı. Kabriyo önlerinde yürüyerek merdivenlerden aşağı indi ve köprü kanadı üzerine geldi. Denizden 25 metre yüksekteki dar üst güvertenin diğer ucunda kılavuz kaptanın gemiyi yanaştırması için kullanacağı kontrol mekanizmaları vardı. Köprüye açılan kapı kapalıydı. Juan kapıyı çekerek açtı ve ileri teknolojiyle donatılmış odaya girdi. Gücün kesik olduğu ve acil durum ışıklarının da tükendiği ortamda kaptan köşkü neredeyse kapkaranlıktı. Camlardan vuran ayın ve yıldızların ışığı her şeyi bulanık bir gölge haline getiriyordu. Juan feneri etrafa tuttu. Hemen ilk cesedi buldu. Julia da fenerini tutarak ışığı arttırdı ve Juan'ın yanına gitti. Mark elinde siperliğine kaldırdığı bir kamera tutuyordu. Cesedin üzerinde gemi subayı üniforması vardı. Beyaz pantolon, omuzlarında koyu renkli apoletler olan beyaz bir gömlek giymişti. Kafası öbür tarafa çevriliydi ama fenerlerin zayıf ışığında bile ensesindeki rahatsız edici beyazlık belli oluyordu. Julia yanına eğildi ve adamı yavaşça çevirdi. Yüzü kanla kaplıydı ve vücudu da kan gölü içinde yüzüyordu. Doktor Huxley hızla muayene ederken her bulgusunda kendi kendine mırıldanıyordu. O çalışırken Murphy de yedek elektrik sistemini bulmaya uğraşıyordu. Bir anda ışıkların çoğu yandı ve bilgisayar ekranları aydınlanmaya başladı. Köprüde 3 ceset daha vardı. İkisi üniformalı erkek ve bir kokteyl kıyafetli kadın. Kabrio kadının subayın konuğu olduğunu ve o patojen yolcu ve mürettebat arasında hızla yayılırken kaptan köprüsünü gezdirdiğini tahmin etti. Diğer iki denizci de ayakta onları izliyor olmalıydı.
Evet, haks dedi Kabrio.
Bir tür gazlı saldırı olması muhtemel ama güvertede bu kadar kurban varken düşüncem yeni tür bir kanamalı humma olduğu yönünde. Ama bugüne kadar görülmemiş ölçüde kuvvetli bir şey.
Süper Ebola virüsü gibi mi diye sordu Eddie.
Daha hızlı ve daha öldürücü. Bu her neyse %100 ölüm oranına sahip. 3 alt ürün en kötüsü olan Zaire Ebola'sında bu oran %90 civarında. Kanın rengi siyah değil. Bu da beni sindirim yollarını etkilemediği sonucuna getiriyor. Sıçrama izlerine bakarak öksürerek kan püskürttüğünü söyleyebilirim. Kadın da öyle. Yine de burada başka şeyler de devreye girmiş.
Subayın kolunu yavaşça kaldırdı. Bir dokunaç gibi lastiğimsiydi.
Kemikler neredeyse çözünecek kadar dekalsifiye olmuş. Sanırım parmağımla kafatasını içeri bastırabilirim.
Gerek yok dedi Juan, Julia dediğini yapmadan önce. Neyle karşı karşıya olduğumuz hakkında bir fikrin var mı?
Ayağa kalktı ve eldivenlerini bir dezenfektanla temizledi.
Her neyse laboratuvarda geliştirilmiş bir virüs. Emin misin?
Kesinlikle. Bir virüsün doğal olmayan şekilde bu kadar hızlı öldürmesinin başka bir sebebi olamaz. Diğer tüm canlı organizmalar gibi virüsler de sık sık üremeye çalışırlar. Yerleştiği canlıyı bu kadar çabuk öldüren bir şey bir başka vücuda geçecek zamanı asla bulamaz. Gerçek dünyada böyle bir salgın başladığı hızla sona ererdi. Ebola'nın bile kurbanlarını öldürmesi birkaç hafta sürer ki bu da aile üyeleri ve komşuların da hastalığa yakalanmasına yeter. Doğal ayıklama bu virüsü çoktan yeryüzünden silmiş olurdu.
Gözlerinin içine bakarak diyeceklerinde ciddi olduğunun anlaşılmasını sağladı.
Birisi bunu laboratuvarda geliştirmiş ve gemide serbest bırakmış.
Juan virüsün saldırısına maruz kalan insanlar için derin bir üzüntü duyarken buna sebep olanlara karşı da içinde büyük bir öfke uyandı. Sesine yansıyan bu öfkeyle Julia'ya seslendi.
Bunları yakalamak için gereken her şeyi bul Hux.
Baş üstüne efendim.
Juan'ın ses tonu Julia'yı Oregon ekibi için hemen hemen hiç görülmemiş bir şekilde emir kabulü yapmaya zorlamıştı.
Juan geriye döndü ve geminin içine açılan bir koridordan arka tarafa doğru yürümeye başladı. Neyse ki koridorlar boştu ve girip baktığı kameralarda da kimse yoktu. Köprüdeki kadının giyiminden ve UAV'nin yolladığı görüntülerden büyük bir partinin devam ettiğini tahmin etti. Bu yüzden de çoğu kamera boştu.
Subay kameralarını taradıktan sonra bir başka kapıyı açarak deniz yolculuğu sektörünün verdiği isimle geminin otel bölümüne geçti. Diğer bazı modern yolcu gemileri kadar zengin değilse de Golden Dawn kendi adına cilalı pirinç dekorasyonu, uzun tüylü pembe mavi halılarıyla hiç de fena gözükmüyordu. Kendi nefesinden başka ses duymadan ilerleyerek avluya açılan bir balkona geldi. Aşağıdaki mermer zemine kadar 4 kat iniyordu. Işıklar olmadan yüksek duvarlı avlu soluk bir mağara gibi gözüküyordu. Fenerin ışığı aşağıdaki butiklerin vitrinlerine çarparak Juan'da hareket eden bir şeyler gördüğü izlenimi uyandırıyordu. Tedirginliğini atmak için derin bir nefes aldı. Avlunun her tarafında cesetler vardı. Hepsi acı içinde öldüklerini belli eder bir şekilde uzanmıştı yere. Bazıları merdivenlerde adeta kendilerini bekleyen ölümün kollarına bırakmışçasına yatarken diğerleri oldukları yere yığılıvermiş gibiydiler. Avluyu çepeçevre saran geniş merdivenlerden inerken 6 kişilik bir orkestra gözüne çarptı. Smokinler içerisindeki müzisyenlerin 5'i enstrümanlarının üzerine kapaklanmış, içlerinden biri uzaklaşmaya çalışmıştı. Virüse yenik düşene kadar arkadaşlarından 3 metre uzaklaşabilmişti.
Ölülere bakarak yüzlerce hikaye anlatılabilirdi. Birbirlerine sarılarak ölen bir kadın ve erkek, ölmeden hemen önce elindeki tepsideki içkileri barın yanındaki servis masasına koyacak zamanı bulabilmiş bir kadın garson, şu anda orada olmasa da yerde pahalı makinesi duran bir fotoğrafçıdan fotoğraflarını çekmesini istemek üzere birbirlerine yanaşan bir grup genç kadın, güverteler arasında çalışan cam asansörün içini göremedi. Çünkü camları kanla kaplıydı. Juan devam etti. Koruyucu elbisesi ve soluduğu geri kazanılmış hava onu çevrenin etkilerinden koruyordu. Ama duyduğu dehşeti perdeleyecek hiçbir şey yoktu. Bu boyutta bir toplu katliam görmemişti ve eğer biri feneri, diğeri de tabancasını tutmasaydı elleri zangır zangır titriyor olurdu. Durumu öğrenmekten çok insan sesi duymak için haberleşme ağından seslendi.
''Herkes ne durumda?''
''Eddie ve ben geminin revirine doğru gidiyoruz.'' diye cevap verdi Julia. Haberleşme geminin çelik konstrüksiyonun sebep olduğu parazit nedeniyle bozuluyordu.
''Ben de mühendislik bölümlerine giriyorum. Yarım saat içinde benden bir haber alamazsanız Eddie'yi beni bulmaya yollayın.''
''Anlaşıldı.''
''Murphy.''
''Sadece yedek güçle bu bilgisayar benim telefonla nete bağlanan ilk bilgisayarımdan daha yavaş.'' dedi Mark. ''İhtiyacım olan bilgiyi almak biraz zaman alacak.''
''Çalışmaya devam et. Oregon, duyuyor musun?''
''Olumlu.'' diye yanıtladı bir ses onu. Parazitten kim olduğu anlaşılmıyordu. Ama Cabrio'nun Max Henley olduğunu düşündü. Juan bugüne kadar telsiz cihazlarının modelini iyileştirmeyi hiç düşünmemişti. Nadiren yaptığı bir ihmalkarlığın bedelini ödüyordu şu anda.
''Ekranlarda bir şey var mı?''
''Tek başımızayız Juan.
Biri ortaya çıkarsa bana hemen haber ver.''
''Tamamdır.'' Juan'ın önüne gelen kapının üzerinde sadece personel yazıyordu ve elektrikle çalışan bir kilidi vardı. Ancak elektrikler kesik olduğundan bu sistem çalışmıyordu ve Juan içeri doğru iterek kapıyı açtı. Bir koridordan aşağı inmeye başladı. Ahşap paneli ve şık aydınlatmalı yolcu bölümlerinin aksine burası beyaz boyalı duvarları, kaydırmaz yer karoları ve tavanda floresan lambaları olan bir geçitti. Duvarlar boyunca renk kodlamalarına göre boyanmış borular geçiyordu. Kamarot ve donatım görevlilerinin odalarını ve personel için ayrılmış olan büyük yemek salonunu geçti. Masaların üzerine yatmış ya da yerlere yuvarlanmış vaziyette yarım düzine kurban da burada buldu. Bunlar da diğerleri gibi çok miktarda kan öksürmüşlerdi. Son anları büyük acılar içinde geçmiş olmalıydı. Geminin bir zamanlar pırıl pırıl olan mutfağından geçti. Şu anda bir mezbaha gibi görünüyordu. Ardından her biri beton mikserleri kadar büyük 20 çamaşır makinesi olan sanayi tipi bir çamaşırhaneden geçti. Yolcu gemilerinde belli etnik grupların baskın olduğunu biliyordu. Bu yüzden çamaşırhane ekibinin Çinli olduğunu görmek onu şaşırtmadı. Irkçı bir klişe gibi görülebilirdi ama şu anda geçerli bir durumdu. Devam etti ve sonunda üzerinde mühendislik, yetkisiz girilmez yazan büyük bir kapıya geldi. Kapının ardında bir giriş holü ve ikinci bir ses geçirmez ambar kapağı vardı. Onu da geçip üç basamak aşağıya indi ve ana makine dairesinin jeneratör odasına girdiler. Fenerinin ışığında yan yana duran iki jeneratör ve bilgisayar kontrol bankoları gözüktü. Arkadaki büyük bir sürgülü kapıdan makine dairesine geçiliyordu. Mağaramsı boşluğu her biri kamyon büyüklüğünde iki devasa motor dolduruyordu. Motor bloklarının bir tanesine dokundu, soğuktu. Motorların oda sıcaklığına kadar soğumaları için Golden Dawn en az 12 saattir güçten yoksun olmalıydı. Tepede motorların egzoz boruları basınç odası ve baca yolundan geçerek geminin tepesindeki bacaya kadar uzanmaktaydı. Daha önce bulunduğu yüzlerce makine dairesinden farklı olarak burada o makinelerde var olan elle tutulur gücü, kuvvet duygusunu ve dayanıklılığı hissedememişti. Burada bir mahzenin soğukluğundan başka hiçbir şey hissedemedi. Max burada olsaydı onun mühendislik gururunun makinelere bir kez olsun hayat vermek için dizel motorları çalıştırmak isteyeceğinden emindi. Telsizini deneyerek önce Hux'ı sonra Max'i ve nihayet Oregon'u aradı ama duyabildiği tek şey parazit oldu. Temposunu arttırarak el fenerini makinelerin üzerinde dolaştırdı ve sıra dışı bir şeyler aramaya başladı.
Bir tane daha su geçirmez kapıdan geçti ve geminin pis su arıtma tesisine geldi. Devam etti. Daha ileride bir sıra daha çalışmayan jeneratör ve Dawn'ın tuz giderme üniteleri vardı. Ters ozmoz denilen bir yöntemle deniz suyunu alıyor, suyun neredeyse %100'ünü ayrıştırarak güvenle içilecek hale getiriyordu. Bu makine tek başına gemi mutfağına, çamaşırhaneye ve gemideki her banyoya su sağlıyordu. Ölümcül virüsü yaymak için uygun olan aklına ilk gelen iki yerden birincisi burasıydı. İkincisini geminin havalandırma üniteleri aramaya sonra devam edecekti. Kabriyo yakındaki tamir setinden bir anahtar alarak muayene kapaklarını söktü ve tuz gidericinin içine baktı. Tüm bunlar 10 dakikasını aldı. Kurcalama ve bakım izine rastlayamadı. Somunlar sıkı ve gres yağı koruyucu eldivenlerin üzerinden bile kumlu hissediliyordu. Bir tüp zehir gibi yabancı bir maddenin sisteme katıldığını gösteren hiçbir şey yoktu. Aniden bir patlama oldu. Makine dairesinin arka taraflarında bir yeri sarstı ve geminin daha diplerinden geliyormuş gibi hissedildi. Ses kesilmesine rağmen yeni bir patlama gemiyi sarstı. Kabriyo ayağa kalktı ve ekibini telsizle uyarmaya çalışırken üçüncü bir patlama oldu. Bir saniye önce tuz gidericinin yanında ayaktayken bir sonrakinde odanın öbür tarafında sırtı ara bölme duvarına savrulmaktan dolayı acılar içinde yerde yatıyordu. Bir sonraki patlama gemiyi sarstığında güverteye düşmüştü. Patlama bulunduğu yerden oldukça ilerideydi ama bir şok dalgası makine dairesini yalamış onu da yere yapıştırmıştı. Ayağa kalkıp 3 metre öteye fırlayan el fenerine ulaşmaya çalıştı. Tam parmakları fenere ulaşmışken içgüdüsel bir hareketle arkaya döndü. Arkasında bir hareket olmuştu. Elektriksiz ortamda da geminin yer çekimi gücüyle çalışan sürgülü su geçirmez kapıları hatasız bir şekilde çalışıyordu. Kalın metal kapaklar tavandan aşağıya doğru açılan ambar ağızlarını kapatmak üzere alçalıyordu. Yeni bir ses başkanı sarstı ve tam zamanda dönerek güvertenin altından makine dairesinin sintine bölümlerine geçiş sağlayan ızgaralardan doğru yükselen bembeyaz bir su sütunu gördü. Dördüncü bir patlama Golden Dawn'ı salladı ve tüm gemi çatırtılarla sarsıldı. Aşağıya doğru kapanmaya devam eden su geçirmez kapıya doğru koşarken Juan yolcuları zehirleyenler ile bu patlayıcıları gemiye yerleştirenlerin aynı kişiler olduklarından emindi. Delilleri yok etmek için yapmışlardı bunu. Bunda dikkate değer bir şey vardı ama şu an buna kafa yoracak zaman değildi. İlk kapının altından kapanmasına bir metre kala eğilerek geçtiğinde aşağıdan yükselen sular ayak bileklerine kadar gelmişti. Koruyucu elbisenin engellemesi yüzünden istediği kadar hızlı koşamıyordu. Yine de bir sonraki odayı ve pis su arıtma odasını yükselmekte olan suları sıçratarak elinden geldiğince hızlı koşarak geçti. Hırıltılarla alıp verdiği nefesi elbisesinin filtrelerini zorluyordu. Bir sonraki kapının kapanmasına ancak bir saniye kalmıştı. Juan ileriye doğru hızla atıldı ve balıklama atlayarak suyun içinde kaymaya başladı. Köpüklü sular siperliğinin üzerine kadar çıkmıştı. Başlığı kapanmakta olan kapının altına çarptı. Olabildiğince yere yapışarak kapının altına doğru kıvrıldı ve elbisesini yırtmamaya dikkat ederek yılan gibi sürünerek ilerlemeye çalıştı. Artık kapının basıncını hissedebiliyordu. Göğsünü ve bacaklarının üst kısmını hızla kapının altından kurtardı. Dönmeye çalıştı ama sağlam kapı inmeye devam ediyordu. Umutsuzca bir kumar oynayarak tek bacağını kaldırıp bir ayağını kapı ile pervaz arasına takoz gibi yerleştirdi. Kabriyonun takma bacağı en az bir ton ağırlığındaki kapının alçalmasını bir an için engelleyebildi sadece. Ancak bu ona diğer ayağını kapının altından çekip çıkarmaya yetecek kadar zaman kazandırdı. Ezilen protez kapının altında sıkışmış bir halde kalarak kapının altından akan suların kontrolsüzce makine dairesine dolmasına sebep oldu. Juan da sıkışıp kalmıştı. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın takma bacağını kurtaramıyordu. Kabriyo lanetli bir geminin makine dairesinde sıkışıp kalmıştı ve tüm çabalarına karşın telsizden duyduğu tek şey parazit sesiydi. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 122.